Ayrım 19, Miral, Rula Cebrağı, sayfa 252-15. Mayıs sonuna doğru Miral de evde kız kardeşi ve babasıyla kalmaya karar verdi. Fakat Cemal'in durumu kötüleşmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. Hastalığına karşın kızlarına tavsiyeler vermeyi ve onlarla uzun konuşmalar yapmayı sürdürüyordu. Çocukluklarından ve annelerinin sağ olduğu zamanlardan olabildiğince fazla olay hatırlamaya çalışıyor, anılarını onlara aktarmak istiyordu. Miral'in çalışmalarını sürdürmesinde, onun üniversitede profesör olmasını istiyordu ve aynı zamanda daha az atılgan olmasında ısrar etti. Cemal'in bugünlerdeki zihin dinginliği eklemlerindeki ağrıyla çatışıyordu. Doktorlar onu kurtarmanın tek yolunun ilik nakli olduğunu söylediler. En uygun donörler olarak görülen iki kardeş bu olasılığı babalarıyla konuştu fakat Cemal telaşlandı ve ameliyatı reddetti. En azından önce uyumlu olup olmadığımızı görmek için teste girelim dedi Miral. Hayır hayır gerçekten Allah'ın dediği olur diye cevapladı Cemal. Temyizi olmayan bir idam kararına benzeyen bu yanıtı verirken bile gülümsüyordu. Fakat Miral onun endişeli olduğunu görebiliyordu. Babası gibi mantıklı bir adamın aniden neden böylesine ayak dirediğini anlayamamıştı. Bak, zor bir ameliyat bile değil ve işe yarıyor. Doktor başarı oranlarını gösterdi. Mükemmel oranlar diye ısrar etti. Evet kızlar biliyorum, bana da gösterdi. Fakat artık çok geç. Kalan zamanımı bu şekilde sizinle beraber geçirmek istiyorum. Ameliyat odasında değil. İkna olmayan Miral ile Rana ertesi gün teste girmeye karar verdiler. Birkaç gün sonra iki kız kardeş tekrar doktoru görmeye gittiklerinde adam hoş bir biçimde gülümseyerek kızları ofisine davet etti. Masaya oturup bazı kağıtlara göz gezdirdi. Kızlar yüzünün karardığını gördüler. Önce Rana'ya hitaben babasıyla bir dereceye kadar uyumlu olduğunu ancak ameliyatta razı olursa başarı ihtimalinin düşük olduğunu söyledi. Ardından boğazını temizledi ve kendisi ablasıyla konuşurken bekleme odasında oturmasını rica etti. O ve Rana ayrıntıları sonra görüşeceklerdi. Fakat neden gitmesi gerekiyor diye sordu Miral şaşkınlıkla. Çünkü sizinle önce özel olarak konuşmak istiyorum. Ardından uygun görürseniz kız kardeşiniz tekrar içeri gelebilir. Miral anlamamıştı. Doktor kesinlikle utanmış gibiydi. Kardeşimden hiç gizlim yoktur. Söylemek istediğiniz şeyi söyleyin. Kalbi hızla çarpıyordu. Bir tür hastalığı veya başka ciddi bir durumu olduğundan korkuyordu. Rana elini tuttu ve sıktı. Bu durumda doğrudan konuya gireceğim. Testler babanızla hiç uyumlu olmadığınızı gösteriyor. Yani ilik veremez miyim? Fakat Rana uyumlu değil mi? O halde tek konu bu değil. DNA testi sonucu Cemal'in sizin biyolojik babanız olmadığını gösteriyor. Bu darbeyle bilincini kaybetti. Gözlerini tekrar açtığında Rana ağlıyor ve doktor ikisine de birer bardak su veriyordu. Böyle bir şeyin nasıl mümkün olabileceğini anlamayan kardeşler gözyaşları birbirlerine sarıldı. İkisi de buna inanmıyordu fakat başka bir analiz taleplerinin tümü boşunaydı. Miral bu çok kesin bir test ve tüm gerekli doğrulamaları yaptık. İnan bana hata olasılığı yok dedi açıkça utanmış olan doktor. Üzgünüm. Kızlar doktorun ofisinden çıkarken Rana Miral'i kucakladı. Ne yapacağız diye sordu Miral kardeşine. Babama söyleyebileceğimizi sanmıyorum. Fakat bunun anlamı, evet Miral biliyorum, ameliyat olamayacağı anlamına geliyor. Fakat sence gerçeği bildiğimizi öğrenirse ne olur? Kalbi kırılır dedi içini çeken Miral. Doğru. Çıkış kapısına yaklaşırlarken Miral Rana'dan bir süre kendisini yalnız bırakmasını istedi ve eve gidip dinlenmesini önerdi. Sen ne yapacaksın? Bilmiyorum, düşünmem gerek. Beni merak etme. Kardeşlerin zihnine birçok soru doluyordu. Miral'in gerçek babası kimdi? Cemal biliyor muydu? Bu nasıl olabilirdi? Ve neden kimse onlara bir şey söylememişti? Ayrılmadan önce tekrar sarılarak evde görüşmeye söz verdiler. Miral amaçsızca sokaklarda dolaşmaya başladı. Aldığı haberin temeline inanamadan saatlerce yürüdü. Ağlamak istese de ağlayamıyordu. Cemal biliyor olmalıydı. Aksi halde teste girmesine bu kadar şiddetle karşı çıkmazdı. Fakat ondan açıklama isteme cesareti nasıl bulabilirdi? Nihayet gerçeği bulabilecek tek kişiyle konuşmaya karar verdi. Teyzesi tamam. Kahve fincanı yere düşerek bin parçaya bölündü. Tamam, Miral'in gerçeği öğrendiğine inanamıyordu. Aradan o kadar yıl geçmişti ki artık bunu düşünmez olmuştu. Kalbinin derinliklerinde Cemal'in yeğenin öz babası olduğunu ikna olmuştu. Tamam teyze, lütfen doğruyu söyle diye yalvardı Miral. Bilmem gerek. Tamamın bu sırrı saklamasına gerek kalmamıştı. Miral gerçeği öğrenmişti ve annesinin öyküsünü bilmeye hakkı vardı. Sansürsüz tüm öyküyü. Böylece tamam en baştan itibaren anlattı. Kendisi ve ablasının üvey babalarından gördüğü tacizi, Nadia'nın kaçışını, önce Yafa ve sonra Tel Aviv'deki sefih yaşantısını, Fatma halasıyla hapiste geçirdiği zamanı nakletti ve sonra daha önce erkekler tarafından terk edildiği için Nadia'nın samimi aşkına inanmadığı Hilmi. Fakat inan bana kızım, Cemal sana gerçek bir baba oldu. Her şeyi biliyordu. Yine de seni kendi et ve kanındanmışçasına seviyor. Miral ağladı, doğru olduğuna inanamıyordu. Cemal'in tanımladığı annenin hiç var olmadığına, Nadia'nın küçük bir parçasından başka bir şey olmadığına inanamıyordu. Miral ilk kez bazen çektiği acıların kökenini anladığını düşündü. Annesini öldüren yaşamanın verdiği acıydı. 16. Bir Haziran günüydü ve Rana ile Miral hastaneye gidiyordu. Yolda baharat pazarında durarak babalarının en sevdiği tütsüden aldılar. O gün yanında neşeli ve güler yüzlü olmak için ellerinden geleni yapmaya karar vermişlerdi. Cemal odasında uyanık yatıyordu. Kızlarının geldiğini gördüğünde gerçekten büyüdüklerini ve ikisinin de çok güzel olduğunu söyledi. Odanın içinde dolanmalarını seyrederken bir an için zayıf bedenine eziyet eden ağrı uzak bir yankı gibi geldi. Hemşirelerin yasaklarını aldırmayan Miral tütsüyü yaktı. Babaları hafif koku burnuna gelinceye kadar gözleriyle onları izledi ve bir an dudaklarını birbirine bastırdı. Ardından tüm gücünü topladı ve gülümseyerek konuştu. Siz ikinizin bu kapıdan girdiğini görmek içimi ısıtıyor. Doğduğunuz günden beri hayatıma neşe getirdiniz. Kızlar Cemal'in yanına yatarak sarıldılar. Miral ayaklarının buz gibi olduğunu görüyordu. Ovalarak ısıtmaya çalışsa da faydasızdı. Babasının kan dolaşımı duruyordu. Öğleden sonra Cemal komaya girdi. Geri dönüşü olmayan bir uykuya yatmadan önce kızlarını beklemiş gibiydi. Rana orada eve dönmüş olan Miral'e telefon etti. Taksinin arka koltuğunda oturan Miral, zihninde babasının gözleri kapalı, nefes alması giderek güçleşir, elleri giderek soğurken kayıp gittiğini canlandırdı. Hastaneye geldiğinde Rana'ya teyzesinin kollarını umutsuzca ağlar buldu. Miral de ağlamak istiyordu fakat kendini tuttu. Kız kardeşinin önünde çökemeyeceğini biliyordu. Fakat yalnız kalmaktan çok korkuyordu ve duygularını serbest bırakma arzusu onu alt etti. Tuvalete koştu, kapıyı kilitledi ve bir hemşire kendisini almaya gelene kadar uzun, rahatlatıcı bir ağlama nöbetine kapıldı. Hemşire teessürle çatlayan bir sesle Miral'in babasına son kez veda zamanının geldiğini söyledi. Miral cesaretini topladı. Hastanenin su yeşili fayanslarından kalktı, ayaklandı ve aynaya baktı. Tüm gücünü harcamıştı. Fakat bundan sonra babasının yokluğuna dayanmak için ne kadar güce ihtiyacı olacaktı? Cemal'in elini sıkarak gözyaşlarına direndi. "Başaracağız baba, merak etme," diye güvence verdi. "Bize çok şey sağladın. Göreceksin, iyi olacağız. Ben Rana'ya bakacağım, o da bana bakacak." Bir saat kadar sonra Cemal son nefesini verdi. Miral derin bir kedere kapıldı. O gece kendisi, kız kardeşi ve teyzesi Cemal'in yatağında birbirlerine sokularak yattılar. Kokusunu ve sevgisini kalplerinde, anılarında saklamak istiyorlardı. Sadece ertesi sabah uyandıklarında artık yanlarında olmadığını kavrayabildiler. O sabah Hint El Quits gazetesinde Cemal'in ölüm haberini okudu. Çok geçmeden Miral geldi. Uzun süre birbirine sarıldılar. Ardından kız Hind'e Rana'yı Hayfa'ya gitmemeye ikna etmesine yardımcı olması için yalvardı. Hind sahip olduğu tüm nezaketle cevapladı. "Miral, acını anlıyorum. Fakat şunu söylemek benim görevim ki kardeşinin davranışında olağan dışı bir şey yok. Sadece başkalarının yardımını istiyor ve bu da normal. İnsancıl bir şey. Sen çok güçlüsün Miral. Duygularını asla göstermiyorsun. Bu kendine düşmanlarına karşı savunmana yardımcı olurken aynı zamanda bir ömür boyu yalnızlığa mahkum edecek. Kendine çok yüklenmemelisin." Cenazeden önce kızlar Cemal'e son kez saygılarını sundular. Rana geride kaldı fakat Miral tabuta yaklaşarak babasının naaşının soğuk alnını ve çökük yanaklarını öptü. Hayattayken daima ılık ve yumuşak olan eline dokunarak buz gibi katılığını hissetti. Cildi soluk, rengi neredeyse gerçeküstüydü fakat yüz hatları sakin ve gevşekti. Dünyevi sıkıntıları nihayet geride bırakmıştı. Kuzenleri tabutu kaldırırken kızlar keder çığlıkları attılar. Bu son hüzünlü saatlerde toplanan tüm gerilim feryatlarına yönlendirilmiş gibiydi. Cemal'in cenazesine 1000 kadar insan katıldı. Miral o zaman babasının ne kadar sevildiğini fark etti. Tören bittiğinde bir adam yanına gelerek beyaz bir zarf verdi. Bu babanızın bana ödünç verdiği para, dedi yabancı. İyi ve dürüst bir adamdı. Parasını zamanında geri ödeyemedim fakat ona borcumu kızlarına vermenin görevim olduğunu düşündüm. Para burada ve yapabileceğim bir şey varsa istemeniz yeterli. Zarftan 1200 dolar vardı. Bu olay ve diğer benzeri öykülerle Miral babasının sessiz sedasız birçok insana yardım etmiş olduğunu ve bunun mahallesiyle sınırlı olmadığını keşfetti. Cömertliği de karakteri gibiydi, mütevazi ve ketum. Sonraki birkaç gün Miral sık sık babasının sevdiği yerlerde bir süre oyalanıyor. Evlerin önünde kubbet üst sahrayı gören taş banka veya nar ağacının altındaki Cemal'in Kur'an okuduğu veya mahalle çocuklarının futbol oynamasını seyrettiği ahşap banka oturuyordu. Şimdi her gün bitkileri sulamaya bir komşu geliyordu. Yasemin yoğun kokusuyla yaz gecelerini taşlandırıyor ve sonbaharda nar ağacı Cemal'in mahalle çocuklarına dağıttığı leziz turtaları hazırladığı meyveyi sunuyordu. Miral babasının güneşli bir öğleden sonrasında Yasemin'in kendisine benzediğini söylediğini hatırladı. Güzel, hoş kokulu ve olgun, koşullarla adapte olabiliyor ve her şeyin üstüne tırmanıp yeni bir ışık bularak yaşamın güçlüklerini yenebiliyordu. Nar ise kız kardeşi Rana'ya benziyordu. Daha pratik, kökleri daha derinde, bakılmasının karşılığını tatlı meyvesiyle veriyordu. Şimdi büyümüş iki bitki olduklarını düşündü Miral, donmuş bir çimento denizinde tek başlarına. Miral babasının mezarını ziyaret edecek cesareti uzun süre bulamadı. Zeytin Dağı'nın yamacında Eskişehir'e bakan Müslüman mezarlığında yatıyordu. Beyaz mezar taşları güneş ışını yansıtan Yahudi mezarlığı yamacın biraz aşağısındaydı. Garip diye düşündü Miral. Yaşarken kendilerini birbirlerinden olabildiğince tecrit eden Yahudi ve Araplar, ölümde birbirlerinden birkaç metre ötede, aralarında sadece alçak bir duvarla buluyorlardı. Babasının ölümü ruhunda hiçbir şeyin dolduramayacağı bir boşluk açmış olsa da, Rana Hayfa'da okulunda asla ulaşamayacağı bir denge buldu. Orada yaşamaya gittikten kısa süre sonra bir komşular ile nişanlandı. Çok gençti fakat erken kaybettiği ailesini yeniden kurmaya umutsuzca ihtiyaç duyuyordu. Miral ise aksine tekrar balıklama siyasete atıldı. Babaların ölümünü izleyen o korkunç günlerde iki kardeş, kendilerini birleştiren sevgi asla tükenmeyecek olsa da yaşamlarının kaçınılmaz olarak iki ayrı yöne gittiğini görmüşlerdi. Miral için son lise sınavları sadece eğitim döngüsünün değil, dar Eltifel'deki yaşantısının da sonu anlamına geliyordu ve kampüste yaşamaya devam etse de ayrılması an meselesiydi. Geleceğine dair hızlı bir karar vermek zorundaydı fakat haniden başka şey düşünemiyordu. Rana'nın aceleyle yapılan düğün planları onu hazırlıksız yakalamıştı. Miral kardeşinin böyle büyük bir adım atmadan önce okulunu bitirmesini umuyordu. Bu konuda sert bir tartışma bile yapmışlardı. Fakat sonra Miral Hint'in sözlerini, bir insanın istemediği bir şey yapmaya zorlayamayacağına dair tekrarladığı ihtarlarını hatırlamıştı. Rana önce annesinin ve şimdi babasının ölümüyle çok acı çekmişti. Tek arzusu kendi ailesini kurmaksa kesinlikle suçlanamazdı. Bu arada Hint, Miral'i Avrupa'da okumak üzere bir burs almaya ikna etmeye çalışıyordu. Sınıf arkadaşlarının çoğu Ramallah'taki üniversiteye gidecek, diğerleri çalışmaya başlayacaktı. Yaşamında ilk kez Miral belirsizlik içinde yüzüyor, hangi yolu seçeceğine dair kendi kararını vermenin önünde hiçbir engel olmamasından mutluluk duyuyordu. Rana yeni evinde ziyaret etmek için Hayfa'ya gitmek üzere hazırlık alışveriş için Eskişehir'e gitti. 17. Miral bir Al-Kudüs gazetesi alarak Şam kapısının yanında bir kafede oturdu. Son birkaç yılda pazar yerlerinin kapalı sokaklarına dolaşan Ortodoks Yahudilerinin sayısı durmadan artmıştı. Eskişehir'deki çoğu ev Arap sahiplerinden satın alınmış veya el koyulmuş ve hızla İsrail bayrakları yedi kollu şamdanla süslenmişti. İşgal edilmiş topraklardaki kanlı savaşın Kudüs'teki karşılığı, her metrekaresi ve her taşının sembolik bir değerde olduğu Eskişehir'in hakimiyeti için gizli mücadeledeydi. Ön sayfa haberlerini taradıktan sonra iç sayfalara geçti. Burada El-Fatih militanlarınca Gazze'de öldürülen işbirlikçiler ve önceki gün Lübnan'da arabasına yerleştirilen bombanın ölümüne yol açtığı Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nden bir militan hakkındaki haberlere baktı. Kurbanı sadece 18 yaşında olduğu yazıyordu ve Miral bir hata olduğunu tahmin etti. Ardından Hani ve Haldun'u düşünerek güvenliklerinden endişelendi. kurban birkaç hafta öncesine kadar koruması olarak çalıştığı ve saldırının gerçek hedefi olduğu söylenen örgüt liderlerinden biriyle beraberdi. Bununla beraber makale, faillerin gerçekten Lübnan ve aralarında Almanya ve Fransa'nın da bulunduğu bazı Avrupa ülkelerinde basılmış, Kalandia kampında ve ardından Güney Beyrut'taki Sabra ve Şatilla kamplarında geçirdiği ergenliğini anlattığı bir kitabın yazarı olan genç militanın hedef aldıkları varsayımını da göz ardı etmiyordu. Tedbirli, güçlü yazısı bazı edebiyat eleştirmenlerini genç Filistin'in yeni Hasan Kanafani olduğunu ilan etmeye itmişti. Ne yazık ki bu mukayese gencin katillerinin dikkatinden kaçmamış olmalıydı. Yazar Haldun'du. Ve 8 Temmuz 1972'de Beyrut'ta Mossad tarafından arabasına yerleştirilen bomba sonucunda 16 yaşındaki yeğeniyle beraber zamansız ölen, Güneşteki Adamlar ile Hayfa'ya Dönüş kitaplarının yazarı ile aynı acımasız kaderi paylaşmıştı. Yoğun acısından doğan sessiz bir çığlık vücudunu felce uğrattı. Düşünemiyor, kıpırdayamıyordu, farkındalığın ve güçsüzlüğün çaresizliğini hissediyordu. Uzakta olduğu için Haldun'un güvende olduğunu düşünmüştü fakat kimse güvende değildi. Kaderiniz her yerde sizi izler. Kudüs güneşinin sıcaklığının kaybolduğu o anda gözyaşları öndeki gazetenin yazılarını bulandırıyordu. Ertesi gün Miray, Yasemin'in uğrayıp Hani'den haberler vereceği umuduyla aynı kafeye gitti. Kafe Miray ve kız arkadaşlarının olağan buluşma yeri olmuştu. Mağaza sahibi orta yaşlı, kel ve zinde bir adamdı. Genç müşterilerine soğuk içecekler hazırlarken şarkılar mırıldanıyordu. Miray'ı daima geniş, işten bir tebessümle karşılayarak en iyi masayı verirdi. Hani'den haber almayalı uzun zaman olmuştu ve Miray giderek endişeleniyordu. Mahalledeki arkadaşları sorularını belirsiz, kaçamak cevaplar veriyorlardı ve halk cephesindeki eski yoldaşları onunla ilgili bilgi vermeye isteksizdi. Kimse nerede olabileceğini bilmiyordu. Belki ülkeyi terk etmişti. Miray hala Kudüs'te ise muhtemelen kaçak hayatı yaşadığını biliyordu. Barış antlaşması imzalandığında genel af çıkabileceğini ve Hani'nin bundan yararlanabileceğini umut ediyordu. Fakat ne zaman olacaktı? Yıllar sürebilirdi. Miray Hani'nin annesine bir mesaj bırakmaya karar verdi. Notunda Hani'ye öz babası Hilmi'yi öğrendiğini ve nihayet izni bulduğunu söylemeyi planlıyordu. Babası Avrupa'da yaşıyordu, üniversitede edebiyat profesörüydü. Miray'a kızı derinden etkileyen, görüşüp her şeyi konuşmaları gerektiğini söyleyen bir mektup yazmıştı. Annesi Nadia'ya karşı sevgisinden ve Cemal'e karşı saygısından bahsederek Miray'ı kendisini ziyaret etmesi için davet etmiş, her an ve her koşulda kendisine güvenebileceğini söylemişti. Mektubun yanında Berlin'e bir uçak bileti vardı. Miray onunla buluşmayı uzun uza diye düşünmüş fakat hazır olmadığına karar vermişti. Orada düşünceler içinde otururken siyah güneş gözlüğü takmış genç bir adam yaklaşarak adının Miray olup olmadığını sordu. Şaşıran kız onayladı. Yabancı birkaç saniye gerginlikle etrafına baktı. Ardından cebine uzanıp bir zarf çıkardı ve Miray'ın masasına koyarak ekledi. Bu senin için, bir dostla. Dönerek kızla pazar kalabalığına karıştı ve hiç var olmamışçasına kayboldu. Miray ona teşekkür bile edememişti. Zarfı kendisine çekerek üzerinde Miray'e yazdığını gördü. Gözlerinde yaşlar birikti ve gösteriler sırasında askerlerden kaçarken yaşadıklarına benzer dağlayıcı bir ısı hissetti. Zarfta Hani'den bir not ve gerçekliğini kanıtlamak üzere genç adamın sarı çiçeklerle çevrili yeşil çimenlik üzerine otur halde bir fotoğrafı vardı. Hani bakımsız bir sakal bırakmıştı ve boynunun etrafında kırmızı beyaz bir kefiye sarılıydı. Notta öğleden sonra 4'te Zeytin Dağı'ndaki Meçdelli Meryem Rus Ortodoks Kilisesi'nin içinde kendisiyle buluşmasını istiyordu. Miral'in kalbi hızla çarptı, ayağı fırlayarak sahibine veda etmeden kafeden çıktı, hesabı bile ödemeyi unutmuştu. Yolda karşılaştığı güçlüklere karşı Miral, kararlaştırılan yere erkenden geldi. Adımları sokakları dolduran ve Eskişehir'in tüm çıkışlarını kapatan bir sürü Ortodoks hacı tarafından yavaşlatılmıştı. Çile yolundan geçiş özellikle zordu. Zira çok sayıda dindar, Hristiyanların en fazla aziz tuttuğu taşa, mezara doğru gidiyordu. Miral koşamadığı için hüsran ve endişe içindeydi. Fakat hedefine ulaştığında dini inancın halen tüm dünyadan insanları şehre çekebiliyor olması karşısında büyülendi. Bölgeyi dolduran meditasyon havasına, antik sadeliğine kapılmamak elde değildi. Gösterişli bazilikanın girişinde yaldızlı soğan kubbelerden yansıyan güneş ışığı, Miral'in içeriği görmesini engelledi. İçeri girdiğinde karanlığın düşündürdüğü soğuk gizemli ve Orta Doğu baharatlarının kokusunu bile bastıran güçlü tütsü kokusuyla sarıldı. Şapellerdeki mumların belirsiz ışığının rehberliğinde kendisini gerçek bir mistizm duygusu altında ezilir buldu. Hacıların sessiz bir sıra halinde yanından geçişini izleyen Miral, birkaç adım ötedeki karanlık bir oyukta durmuş, sessizce kendisine bakan Hani'yi fark etmedi. Onu gördüğünde kollarını boynuna dolayarak durdu, duygular içinde akıyor ve gözleri yaş doluyordu. Yüzleri birbirine yakındı, nefesini duyuyor ve yüz ifadesindeki tüm nüansları okuyabiliyordu. Hani kızın yüzünü ve saçını okşadı. "Tanrım, seni ne kadar özledim," dedi. Uzun bir süre sonra ayrıldılar ve o zaman Miral adamın son görüşmelerinden beri çok zayıflamış olduğunu gördü. Günlerdir tıraşı olmamıştı ve sakalı ona haşin ve trajik bir görünüm veriyordu. "Karşımda olduğuna inanamıyorum," diye haykırdı Miral. "Ülkeden ayrıldığını düşünmüştüm ve seni görme umudunu yitirmiştim." "Korkunç haldeyim, bakma bana," dedi hani boğuk bir sesle elleriyle yüzünü kapatarak. "Saçmalama," diye cevapladı Miral. "Gece gündüz seni düşünmekten başka bir şey yapmadım. Seni seviyorum hani. Bir parça zarar görmen umurumda değil. İşin aslı gizemli bir caziben olduğunu düşünüyorum." Gözleri hevesini ve son haftaların acılarını ele veriyordu. Hani kıza sarılarak cevapladı. "Canım, ben de seni seviyorum. Buradan çıkalım. Nasıl yaşadığını ve şimdi ne yapmayı düşündüğünü söyle," dedi Miral. "Kaçak yaşam o kadar da kötü değil," diye cevapladı. Hani güven verici bir sesle. "Mülteci kampları ve köylerde birçok arkadaşım var. Her gün ev değiştiriyorum ve farklı yerlerde uyuyorum. Şehirden olabildiğince uzak duruyorum. Büyük şehirlerde insanlar daha paranoyak ve şüphe içinde ve Kudüs'te yakalanma ihtimalim diğer yerlerden daha yüksek. Fakat seni görmek istedim. Babanı duydum, çok üzüldüm Miral. Misafir olduğum insanlar yoksul ve azıcık yiyeceklerini paylaşıyorum. Fakat şu ana kadar her şeye alıştım ve hiçbir şey beni korkutmuyor. Görüyorsun ya Miral, artık dönüş yok. Kendi yurdumuzda özgürce yaşamaya öylesine açız ki her şeye, her fedakarlığa razıyız." Hani kızın elini tuttu. "Fakat senden bahsedelim Miral. Hayatım, son sınavların nasıldı? Bundan sonrası için hazır mısın? Umarım çok yüksek bir not alıp iyi bir üniversiteye kabul edilebilirsin. Gerçi beni gururlandıracağına şüphem yok. Sınavlarım çok iyi geçti hani, çok çalıştım. Yine tüm arkadaşlarım ne yapacaklarına karar verdi fakat ben henüz bilmiyorum. Yurt dışına okumak için bir bursa başvurdum fakat gitmek istediğinden emin değilim. Siyasal bilimlerde uzmanlaşmak istiyorum." Hani onun elini öperek cevap verdi. "Sadece dayanıklı olman gerek Miral. Bunun senin içinde olduğunu biliyorum. Ayrıca bana göre genel kafa karışıklığına karşın sen çoktan kararını vermişsin. Üniversite diploması alman gerek ve siyasal bilimler sana çok uygun bir dal. Ve ister burada ister yurt dışında oku, gelip seni bulacağım." Uzun uzadıya konuştular. Zamanı ve kilisenin rutubetini unutmuşlardı. Hani tedirginleşti. "Bizi beraber görmemeleri daha iyi," dedi. "Ne yazık ki birkaç ay önce 100 kadar tutuklamayla sonuçlanan soruşturmalar hala devam ediyor." Miral sıkıca elini tutmaya devam etti. Hani sevgiyle ona baktı. "Mezun olduğuna göre nerede yaşıyorsun?" "Hala kampüste yaşıyorum. Hint ana şimdilik bunu benim için en iyisi olduğunu düşünüyor. Okul benim yuvam. Diğer şeylerin yanı sıra sık sık Amerikan Colony Hotel'a gidip müzakereleri izliyorum." "Bursa alma ihtimalin ne?" "Ah Tanrım, 5 kişi başvurduk ve ben gruptaki en iyi öğrenci değilim," dedi Miral gözlerini indirerek. "Göreceğiz." Hani bir an gülümsedi, ardından yüzünde büyük bir tutku ifadesi belirdi. "Sanırım bu sefer barışa yaklaştık Miral. Herkes ciddi bir çaba içinde. İsrailler, hatta Amerikalılar ilk kez bunun mümkün olduğuna inanıyorlar." "FHKC'ye ne olacak? Onlardan ne tepki gelebilir?" diye sordu Miral. Hani'nin iyimserliği karşısında şaşırarak. "Muhtemelen şu sırada dağılıyorlar ve bu defa karar gerçek, somut tercihlerle kör ideolojinin ulaşılamaz hedefleri arasında olacak. İnsanlar seçimlerini yaptı. Taraflar ya buna uyar ya da yok olur." Hani sesi kalınlaştı. "Çoğu insan benimle aynı fikirde değil. Beni işbirlikçi olmakla suçladılar fakat Barış geldiğinde göreceksin. Bunların hiçbirinin önemi olmayacak. Her gün toplanıyorlar. Hem burada hem Oslo'da ve bölünmeyi konuşuyorlar. Bu defa gerçekten işe yarayacağına inanıyorum. Bunu nasıl söylersin? Miral, bu yol çok kanlı. Çıkışı yok. Ülkenin %22'sini kabul edeceğiz. Şu an sahip olduğumuzdan fazla. Sonsuza kadar savaşamayız. %22. Neden herkes tek bir ülkede aynı haklara sahip olarak yaşayamıyor? New York City'deki gibi gerçek bir demokrasi. Hani sevgiyle ona baktı. Bunun için çok erken iki devlet olmalı. İsrail devleti ve Filistin devleti. Gerçek şu ki bizim gerçek müttefikimiz Arap rejimleri ve Birleşmiş Milletler değil. Asıl müttefikimiz İsraillerin kendileri. Miral, unutmamalıyız ki 1982'deki İsrail Lübnan'ı işgal ettiğinde 400 bin İsrailli sokaklara dökülüp protesto etti ve sağ kanat hükümetini devirip Lübnan'dan çekilmelerini sağladı. Ulaşmamız gereken onlar. Onlar bir yere gitmiyor, biz de öyle. Bir devlet, iki devlet umurumda değil. Ben yaşamak istiyorum. Çocuklarımız için bir gelecek istiyorum. Miral durdu ve korku dolu gözlerle ona baktı. Seni tehdit mi ettiler? Neyle suçlandın? Endişelendi. Sorun ne yazık ki yakın zamanda birkaç yoldaşının Shin Bent'e satılmış olmasından kaynaklanıyor. Fakat aleyhimdeki suçlamalar sadece birer söylenti. Harekette hala birçok dostum var, beni takdir ediyorlar ve asla beni terk etmezler. Barış görüşmelerindeki konumum doğal olarak herkesi gerginleştiriyor. Bu noktada Hani'nin ses tonu tartışmaya yer bırakmıyordu, konu kapanmıştı. Şimdi çile yolundaki dini alayın tam ortasındaydılar. Hava burada daha temizdi, her yere çam ve zeytin ağaçlarının kokusu sinmişti, göz yaşartıcı gaz yoktu. Son haftaların tüm gerilim ve faciaları terk edilme ve yalnızlık korkusu nazik bir öpücükle taşarken Miral ağlamaktan kendini alamadı. Hani onun ağlamasını rahatlama yaşları olarak yorumladı ve konuşmadan ona sarıldı. Hayatım, Cuma günü Kudüs surları etrafında büyük bir barış gösterisi olacak ve bu defa hepimiz orada olacağız. Araplar, İsrailli barışseverler ve Avrupa, Amerika ve dünyanın diğer yerlerinden barış görüşmeleri destekçileri. İsrail hükümeti ilk kez bu tür bir gösteriye izin veriyor. Gelebilirsen seni de katılmanı istiyorum. Sen de gelecek misin? Diye sordu Miral umutla. Benim için riskli olabilir. Fakat gelmek için elimden geleni yapacağım. Söz veriyorum. Şimdi ise gitmem gerek. Sokağa çıkma yasağı başlamadan kampa dönmeliyim. Bir saniye bekle, dedi Miral. Bir yan sokağa girerek birkaç dakika sonra felafel ve kebaplı sandviçler ve bir kutu meyve suyuyla döndü. Yiyecekleri verirken ekledi. İkisini de ye. Çok zayıfsın. Paraya ihtiyacın var mı? Hayır, paraya ihtiyacım yok. Sadece seni görmek istedim. Notumu ileten çocuk aracılığıyla seninle tekrar temas kuracağım. Herhangi bir nedenden dolayı bana ulaşmak istersen anneme bir mesaj bırak, o bana iletir. Birkaç dakika sonra vedalaştılar. Bu Hani'yi son görüşü olacaktı. 19. ayrımın sonu, sayfa 268.